Ayrım 5. Deli İbrahim Divanı, Ahmet Büke, sayfa 51. Köstencinin Düzeni. Deliler tarihi de gelen felaketi de daha içten ve hissi bir şekilde bilirler elbette. Eskiler hissi kablel vuku derler hatta. Oysa Köstence dedikleri yerin hikayesinin kabası sahillerini tutan soluğanlar kadar sade ve tatsızdı. Bir kere körfezin yanağındaki alımlı bir kadın beni gibiydi ama fark etmek için yine de dikkatle bakmak gerekiyordu. Öyle ki her yıl aynı zamanda üzerinden geçen göçmen kırlangıçlar İzmir'e varmadan önce dinlenecek bir yer ararken Köstence'yi genellikle tesadüfen fark ederlerdi. Herhalde gördüklerine inanmakta zorlanıyorlardı ki konmadan önce sisler içinde kalan bu kara parçasının etrafında topluca birkaç tur atıp içleri biraz rahat edince adanın tam İzmir'e bakan güneydoğu yönündeki çıkıntısına öyle emanet bir şekilde konarlardı. Sanki ürkek ayaklarıyla dokundukları bu uzun adanın aniden kendine geleceğini, kuyruğunu dikerek sulara gömülüp kaybolacağını düşünürlerdi. Oysa böyle tam nedenini kimsenin bilmediği bir emniyetsizlik hissi içine düşmeseler de yollarına ilk çıkan adanın kuzeybatı noktasında denize doğru ince bir bağ makası gibi kavisle uzanan yarımadada karaya inseler açığa yanıp sönen o fener dikkatlerini çekecekti. Köstence feneri 10 metre yüksekliğinde 7 deniz milinden görülen 5 saniyede bir 3 uzun beyaz ışık veren Hüsuflu sınıfından, ışığının aydınlık süresi karanlık süresinden daha uzun olan fenerlerdendi. Derin bir uçurumun kıyısındaki kireç kayalarının tepesine inşa edilmişti. Gece ışığıyla gündüz ise kulesiyle gemi seyrine yardımcı olsun diye yapılmış bu yalnız yapının hemen yanı başında turuncu kiremitleriyle kutu gibi çatılmış tek göz fenerci kulübesi mevcuttu. Bu seyir alametinin konumuyla ilgili zamanında İzmir Liman İdaresi ve Köstence Belediyesi arasında hararetli yazışmalar olmuştu. Nihayet bürokrasinin istediği Turgutça kayalığındaki alarga feneri değil de bu tepedeki yerde karar kılındı. Böylece zamanın belediye meclis azası ve aynı zamanda eczacı Süleyman'ın anne dedesi olan rahmetli Zina Mehmet'in yeri için ilgili bakanlıktan ederinden çok yüksek bir kamulaştırma bedeli ödendi. Zira sadece fenerin bulunduğu küçük bir arsa değil de o yarım adanın nedense tamamı istimlak edilmişti. Eskiler bunun adadaki ilk büyük sebepsiz zenginleşme olduğunu söylerler ki doğrudur. İşin sonunda arazinin çok küçük bir kısmı kamu yararına kullanılırken büyük bölümü keçilerin ve ada tavşanlarının otladığı düzlükler olarak hazineye kakalandı. Zina Mehmet anlaştığı gibi aldığı paranın %10'unu zamanın belediye reisine verir. Reisin parti il başkanlığı ve bakanlıkla temas ederken gördüğü bir iş vardır ve bu şekil fırıldaklıklarda kimsenin emeği zayin edilemez ne de olsa. Zina Mehmet sermayesinin kalanıyla Köstence'nin denize bakan Yalı Mahallesi Kurtuluş'ta iki katlı güzel bir ev yaptırır. Yarı yıkılmış kimsesiz yel değirmenini üzerine alıp imar eder. Küçük bir buz imalathanesi kurar. Toptancı Meşi'nin bakkal dükkanına da ortak olur. Küçük ada ekonomisi için az buz işler değildir tüm bunlar. Zira sağdan say, soldan say, zaten neyi vardır adacığın? Orta kesimdeki dağların arasında birbirinden yoksul 4 köy tütüncülük yapar. Yükseltileri saran meşe ormanında birkaç aile odun kömürü işler. Etekler keçi sayaları ile çoğu delice zeytinlerden mürekkep bahçelerle doludur ki su çıkan yerlerinde güzel bostanlık olur. Ayrıca güneyli tarafta sıcağın bol, suyun az olduğu yamaçlarda güzel şaraplık üzüm bağları büyür. Onların tam gün doğusunda ufak ve çok da verimli olmayan bir mermer ocağı bulunur. Adaya ismini veren kasabanın kurulduğu yerin deniz kenarında küçük ama korunaklı limanı vardır. Bu açıklık dışında adanın feneri olan uzun burduna kadar bütün kıyı kesimlerinde tam 99 çökertme dalyan bulunur ki asıl iş gücü ve nüfus işte buradadır. Her dalyan 4-5 kişilik bir aileye bakar. Mevsimine göre bol ve çeşitli balık buralara girer. Dalyanların etrafında da envai çeşit deniz böceği çıkar. Ayrıca Melanur'dan Sokkan'a, her isim Kefal'den tüm kırmızı balıklara, hamsi, dil balığı, mercan, mırmır ve levrek, sinarit, fangiri, sardalya, barbun, ısparoz, palamut, istavrit, karagöz, uskumru, kupes ve tirsi, ama ille de Çipura'ya yaylak olan güzel kaya meraları vardır, azıcık açıktaki topukların etrafında. Bu deniz bolluğu elbette karın doyurmanın ötesinde bir ticaret de yaratmıştı zamanla. Kurutulan, fıçılara basılan, işlenen balıklar 15 günde bir kalkan İzmir çektirmeleriyle odun kömürü, zeytinyağı küpleri, şarap destileri ve yolcularla alt alta üst üste taşınırdı. İşte Zina Mehmet'in girişimci kişiliği ve uyanıklığı burada da parlamıştı zamanında. Mutlaka Fener arazisi işindeki birikiminin büyük payı vardı ama yine de o boşluğu görüp harekete geçmesiyle lakabının hakkını verdi. Mazotla çalışan jeneratör marifetiyle küçük bir buz imalathanesi kurdu. Ayrıca adanın değeri düşük bir mermer ocağının mallarını taşıyan Yusuf Reis'in Adalı isimli çektirmesini hileli kumar masasında elinden aldı. Böylece dalyanlardan toplanan balıkları buz içinde taşıyarak İzmir haline taze taze taşıyabilen tek tüccar oldu. Hatta İzmir'in zengin konaklarına ve anlı şanlı meyhanelerine taze deniz balığı satma işini bağladı. Dalyancılar için ödenecek yüklü bir komisyon ama alınacak sıcak para demekti bu. Karşı konulamaz bir değişimdi. Ama başka bir bağımlılık anlamına da geliyordu. Zina Mehmet istemediği balıkçının malını taşımıyordu. Zamanla balık hali komisyoncularını bağladığı için salamura ya da kurutulmuş balık satışına giderek Zina Mehmet'in tekeline girdi adada. Onun suyuna gitmeyen dalyancı için yaşam çok zor demekti artık. Zina Mehmet tek kızından doğma iç güveysi damadından olma torunu Süleyman'ı dizinin dibinde büyüttü. İşin inceliklerini öğretti ama bu taşralı adanın havasıyla da yetinmedi. İzmir'de iyi okullarda okuttu. Süleyman üniversiteyi bitirip askerliğini halledip adaya genç bir eczacı olarak döndüğünde dükkanı da hazırdı elbette. Zina Mehmet bu küçük derebeyliğini gözü arkada kalmadan torununa devredip huzur içinde ondan canı yananların yaktığı bedduaların tersine hiç acı çekmeden konağının bahçesinde karnı tok, tıraşı berber İsmail tarafından ayağına gidilip sinek kaydı yapılmış halde ruhunu teslim etti. Eczacı Süleyman'a gelince miras yedi olmadı hiç. Hatta dedesinin en mühim öğüdünü kulağına küpe yaptı. Evladım sakın siyasete girme, sen siyaset ol. Böylece belediye reislerini gelen rüzgarların yönüne göre o belirledi, destekledi. Aile evlerinin olduğu Kurtuluş Mahallesi'nin sonundaki arsalarına, kaymakamdan hakim ve savcılara, mal müdüründen jandarma komutanına kadar mühim zatın kalacağı güzel evler yaptı ve devlet memurları için çok çok hesaplı kiralar biçerek kamuya içten destek oldu. Elbette güzel taşları İzmir'den gelen Ermeni ustalarca yontulan huşu içindeki pazar camisi için yaptığı yardım ile hemen yanına imar edilip dine diyanete helal ettiği müftülük lojmanını da unutmamak lazım. Ve yine onun bir adamı tarafından işletilen geceleri rakılı kumar masalarının kurulduğu şehir kulübünü de koyalım listeye. Velhasıl eczacı Süleyman küçük adanın büyük adamı sayılırdı. Üstelik deli İbrahim'in sen bizim de Yusuf Ekberimizsin sözünü gülümseyerek hoş görecek kadar da yüce gönüllüydü. Eczacı Süleyman'ın bir takım lakırdıları. Balıkçı Karyolam'ın demiri türküsünü ıslıkla tuttura tuttura bahçelerin arasından belirdi. Köstence'nin evleri karşıdan görünmüştü artık. Toprak yoldan çıkıp şoseye vardıklarında yaşlı eşeğin keyfi az kaçtı. Anırıp şikayet edecek gibi oldu ama nefesiyle puflayarak avurtlarını şişirip söndürdü sadece. Kasabanın hemen dışındaki orman idaresinin büyük bahçe içerisindeki tek katlı idare binasının önünden geçtiler. Katırlı yük arabaları dağdan kesilmiş, iki adam sarılsa kavramayacak meşe tomruklarını idareye çekiyorlardı. Devam ettiler. Testi imalathanesinin önünde üç adam bellerine kadar sıvadıkları uzun donlarını aldırmadan çıplak ayaklarıyla çamur yoğuruyorlardı. Yolun üst tarafında jandarma karakolu ve sırtını bu binaya vermiş sarı duvarlar, çift katlı, çatısındaki dikenli tellerin ardında omuzuna astığı tüfeğini sakınarak avucundaki cigarayı sömüren bir jandarmanın olduğu mahpusla mı görülüyordu? Ve belediye binasının ardından pazar camisi ile çarşı başladı. Fırın ile tendirisin lokantasının olduğu sapağın sonunda çarşının havuzu ve etrafındaki yaşlı çınarları bekliyordu. Tam oradan bakıldığında kavaf ve manifaturacı dükkanlarının üzerinden aşağıdaki küçük liman deniz kokusunun ardından beliriyordu. O anda balıkçının önüne birden deli İbrahim çıkıverdi. Göbeğine kadar üstü çıplaktı ve boynuna koca bir deve çanı asmıştı. Balıkçı onu görünce başını yere devirdi. ''Utanma balıkçı'' dedi deli İbrahim. ''Kabahatine değil de istikbaline yan sen.'' İbrahim arkasını dönüp çanını çalarak yoluna devam etti. Balıkçı bütün bu yolları aşıp çarşının sonundaki Eczacı Süleyman'ın dükkanının Demirci Asım'ın kapısına bakan arka tarafına vardı. Büyük tahta kapının ipini çekerek içeri girdi. Yüksek duvarların ardında artık kimse onları göremezdi. Balıkçı dükkanın tuğlayla örülüp ayrılmış deposunda sade kahvesini içerken iş gören adamlar eşeğin yükünü indirip malın kalitesine baktılar, tarttılar ve küçük bir pusulayla sonucu Eczacı Süleyman'ın önüne koydular. Kağıda bakan Süleyman derin bir iç çekip eliyle cam masanın üzerinde itti notu. ''İyi malsız müsünüz? Bu kadar kiloyu da iki adam hasat etmeniz ne diyeyim bravo.'' Balıkçı buz gibi olmuştu birden. Elinde kahve fincanı kala kaldı öylece. Eczacı Süleyman gülümsedi. ''El bezi kadar yerde yaşıyoruz. Benim kulağıma bilmem gereken her şey gelir.'' Süleyman dirseklerini koyduğu yüzü cam masanın gözünden sigara ve çakmak çıkardı, yaktı. Sonra birden unutmuş da aklına gelmiş gibi balıkçıya ikram etti. Balıkçı istemezler gibi başını salladı. ''Yani bu lakırdılarla canını sıkma sen. Yok günahmış da harammış da laf oğlu laf. Neyin haram neyin günah olduğu kitapta yazıyor sonuçta. Bu laflar hep ilerlemenin önünde engel. Eşrefi mahlukat değil miyiz biz? Öyleyiz. Bu da Allah'ın bir lütfu değil mi? Öyle. O zaman önündeki engel nedir? Allah aşkına söyle, Kefal de balık, Yunus da balık ha?'' Balıkçı fincanı masaya bıraktı. ''Yunus balık değildir.'' dedi. Eczacı Süleyman gülümseyerek bastırmaya çalışıyordu sinirini. Yine de parmaklarının masanın üzerinde davul çalmasını birkaç saniye engelleyemedi. ''Şimdi bunları bırakalım. Zaten sıkıştığınız zaman vuruyorsunuz Yunus'un gözünün yaşına bakmadan. Evet ne şaşırıyorsun? Başka ne yapabilirsiniz bu yoklukta?'' ''Böyle yıllardır arada 3-5 fıçı yolluyorum ben de İzmir'e. Ama geçen ay ne oldu biliyor musun? Kemer altında Abacıoğlu Han'a uğramıştım. Bay Penetti'nin mağazasına. Aldı götürdü beni Kadife Kale'de bir gazinoya. Sabaha kadar konuştuk. Büyük kapılar açılacak önümüze. Avrupa pazarı çok mal çekiyor. Karadeniz Yunus'u yetmiyor. Parfüm, kimya, lamba yağı.'' Eczacı Süleyman acıkmış bir insan gibi anlattığı meseleye sarılmıştı. İki yumruğunu da sıkıp gevşediyordu konuşurken. ''Bak bu işten iyi anlıyorsun. Hem oğlana da altın bilezik olur. O çürük dalyanla doyacak mısınız ileride?'' Eczacı coşup durmuştu bir çeyrek daha. Balıkçı çıktığında dayak yemiş gibiydi. Cebinde Eczacı Süleyman'ın Yunus yağları için ödediği para değirmen taşı gibi ağır geliyordu şimdi. Eşeğine binmeden önce Demirci Asım'ın dükkanına doğru baktı. Gidip arkadaşının boynuna sarılmak istedi. Sarılıp durmadan ağlamak geliyordu içinden. Ama eşeğine atladı, neredeyse dört nala evine geri döndü. Gece herkes uyuyorken karısını usulca dürttü. ''Sana ne diyordun ya oğlanı İzmir'e götüreyim diye, o işi yapalım. O kurtulsun bari bu cehennemden.'' dedi. Karısı hiç konuşmadı. Yalnızca uzanıp kocasının eski yarasının üzerine koydu parmaklarını. Dolungaz koyu dalga sesiyle yıkılırken öylece uyuyup kaldılar. Çektirinin güvertesinde. İki gün sonra Osman ve anası Köstence limanından kalkıp Karataş iskelesine varacak olan Çektirinin güvertesindeydiler. Ada sisler arasında geride kalırken Turgutça kayalığının açığından geçiyorlardı. Osman anasına doğru yaklaştı iyice, fısıltıyla konuştu. Ana, babam o süngüyü denize atlamıştı ya, ben onu içi Yunus yağı dolu küçük bir fıçıya koyup Turgutça'ya gömdüm. Yunusların kemiklerini gömdüğümüz çalının dibine. Yağ içinde sünge bir şey olmaz, yeniden ihtiyaç olursa söylersin babama dedi. Anası hemen önlerinde çığlık çığlığa rüzgarı yakalayan sumru kuşlarına dalmıştı çoktan. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 58.